Ayrım 4. 9. F. Ertesi gün 3 Mayıs 1975 günü saat 2.30'da Füsun Merhamet apartmanına geldi ve hayatında ilk defa sonuna kadar giderek benimle sevişti. Ben o gün daireye onunla buluşma hayaliyle gitmemiştim. Yıllar sonra başımdan geçenleri hikaye ederken bu son sözümün doğru olamayacağını ben de düşünüyorum. Ama o gün gerçekten Füsun'un geleceği aklımda hiç yoktu. Aklımda Füsun'un önceki günkü sözleri, çocukluk eşyaları, annemin antikaları, eski saatler, üç tekerlekli bisiklet, loş dairenin tuhaf ışığı, toz ve eskimişlik kokusu, yalnız kalma ve arka bahçeye bakma isteği vardı. Bunlar beni yeniden oraya çekmiş olmalı. Önceki günkü buluşmamızı bir daha düşünmek, yeniden yaşamak, Füsun'un kullandığı çay bardaklarını temizleyip kaldırmak, annemin eşyalarını toplayıp ayıbımı unutmak da vardı aklımda. Eşyaları toplarken babamın çektiği ve arka odanın içinde yatağı, pencereyi ve bahçeyi gösteren bir fotoğraf buldum. Odanın yıllardır hiç değişmediğini hatırladım. Kapı çalınca annem diye düşündüğümü hatırlıyorum. Şemsiyeyi almaya geldim dedi Füsun. İçeri girmiyordu. Girsene dedim. Bir an durdu. Kapıda dikilmenin nezaketsiz olacağını hissederek içeri girdi. Arkasından kapıyı kapadım. Belini daha da ince gösteren kalın tokalı bu beyaz kemeri takmış ve ona çok yakışan koyu pembe ve beyaz düğmeli bu elbiseyi giymişti. İlk gençlik yıllarımda güzel ve esrarlı bulduğum kızların yanında ancak samimi olursam huzur bulabilmek gibi bir zayıflığım vardı. 30 yaşımda bu içtenlik ve saflıktan kurtuldum zannediyordum. Yanılıyormuşum. Şemsiyem burada diyiverdim ve aynalı dolabın arkasına uzanıp oradan şemsiyeyi çıkardım. Daha önce onu oradan neden almadığımı kendime sormadım bile. Buraya nasıl düşmüş? Düşmedi aslında. Sen hemen gitme diye dün saklamıştım. Bir an gülümsemekle kaşlarını çatmak arasında kararsız kaldı. Elinden tutup çay yapma bahanesiyle onu mutfağa çektim. Mutfak toz ve nem kokuyordu, loştu. Orada her şey hızla ilerledi ve kendimizi tutamayıp öpüşmeye başladık. Az sonra ise uzun uzun ve hırsla öpüşüyorduk. Öpüşmeye kendini o kadar vermiş, kollarını koluma öyle bir sarıp gözlerini öylesine sıkı kapamıştı ki sonuna kadar sevişebileceğimizi hissettim. Ama bakir olduğuna göre bu imkansızdı. Öpüşürken bir ara Füsun'un hayatının bu önemli kararını verdiğini, benimle buraya sonuna kadar gitmek için geldiğini hissettim. Ama bu yalnız yabancı filmlerde olurdu. Burada bir kızın durup dururken bunu yapması tuhaf geliyordu bana. Belki de zaten bakire değildi. Öpüşe öpüşe mutfaktan çıktık, yatağın kenarına oturduk ve çok fazla nazlanmadan ama hiç göz göze de gelmeden elbiselerimizin çoğunu çıkarıp battaniyenin içine girdik. Battaniye fazla kalındı, üstelik çocukluğumdaki gibi tenime batıyordu. Bir süre sonra onu attım ve yarı çıplak halimiz ortaya çıktı. İkimiz de ter içindeydik ama bu nedense bizi rahatlatmıştı. Çekili perdelerin arasından içeriye sarımsı, turuncumsu bir güneş ışığı vuruyor, terli gövdesini daha da bronz rengi gösteriyordu. Benim ona baktığım gibi, şimdi Füsun'un da benim gövdeme bakabilmesi, vücudumun irileşip iyice belirginleşmiş olan edepsiz kısmına gözlerini yakından dikip telaşa kapılmadan, fazla garipsemeden ve hatta istek kadar belli belirsiz bir şefkatle duyarak sükunetle seyretmesi, daha önce başka erkekleri de başka yataklarda, divanlarda, araba koltuklarında çıplak gördüğü kanısını bende kıskançlıkla uyandırdı. İkimiz de her makul aşk hikayesinde bence yaşanması gereken bu zevk ve istek oyununun kendiliğinden gelişen müziğine kendimizi bıraktık. Ama bir süre sonra birbirimizin gözlerinin içine dikili endişeli bakışlarımızdan önümüzde yapmamız gereken zor bir iş olduğunu düşündüğümüz ortaya çıktı. Füsun, müzemizin ilk eşyası olarak tekini sergilediğim küpelerini çıkarıp kenardaki sehpaya dikkatle koydu. Bunu tıpkı denize girmeden önce gözlüklerini çıkaran aşırı miyop bir kızın görev duygusuyla yapması, gerçekten ilk defa sonuna kadar gidebileceğimizi düşündürdü bana. O yıllarda gençler üzerlerinde adlarının baş harfleri olan künyeler, kolyeler, bilezikler takarlardı. Küpelere hiç dikkat etmedim. Füsun'un tek tek elbiselerinden sonra aynı kararlılıkla küçük külodunu çıkarması da bana aynı şeyi, benimle sonuna kadar sevişeceğini düşündürdü. O yıllarda sonuna kadar gitmek istemeyen kızlar külotlarını mayonun altı gibi üzerlerinde bırakırlardı, hatırlıyorum. Badem kokulu omuzlarını öptüm, kadife kıvamındaki terli boynuna dilimle dokundum ve göğüslerinin Daha güneşlenme mevsimi başlamamasına rağmen sağlıklı Akdeniz teninden bir derece daha açık renk olduğunu görünce ürperdim. Romanımızın bu kısmını okutan lise öğretmenleri endişeye kapıldıysa öğrencilerine şu bir sayfayı atlamalarını önerebilirler. Müze gezen meraklı ise eşyaları seyretsin lütfen ve benim yapmam gereken şeyi öncelikle hüzünlü ve korkulu gözleriyle bana bakan Füsun için, sonra ikimiz için, çok az da kendi zevkim için yaptığımı düşünsün yeter. Sanki ikimiz birlikte hayatın bizi mecbur kıldığı bir zorluğu iyimserlikle aşmaya çalışıyorduk. Bu yüzden ona yüklenirken, onu zorlarken söylediğim tatlı sözler arasında "Canın yanıyor mu canım?" diye sordukça gözlerini gözlerime dikmiş olduğu halde bana hiç cevap vermemesini yadırgamadım ve sustum. Çünkü çok derinlerden bütün gövdesinin ince ince ve kırılganlıkla titrediğini, parantez aç, ay çiçeklerinin belli belirsiz bir rüzgarda hafifçe titrediğini düşünün, parantez kapa, ona en çok yaklaştığım noktadan kendi acım gibi hissediyordum. Benden kaçırdığı ve kimi zaman bir doktor dikkatiyle gövdesinin alt taraflarına yönelttiği gözlerinden kendini dinlediğini ve hayatta ilk defa yaşamakta olduğu ve bir kere yaşayacağı şeyi de tek başına yaşamak istediğini anlamıştım. Benim de yapmakta olduğum şeyi bitirmem, bu zor yolculuktan rahatlamış olarak çıkabilmem için bencilce kendi zevkimi düşünmem gerekiyordu. Böylece bizi birbirimize bağlayacak zevkleri daha derinden hissetmek için onları kendi kendimize yaşamamız gerektiğini ikimiz de içgüdülerimizle keşfettik. Bir yandan birbirimize güçle, acımasızca hatta hırsla sarılırken, diğer yandan da birbirimizi sırf kendi zevkimiz için kullanmaya başladık. Füsun'un sırtıma geçen parmaklarında denize giren o miyop ve masum kızın yüzme öğrenirken bir anda boğulacağını sandığı zaman yardıma yetişen babasına bütün gücüyle sarılırken hissettiği ölüm korkusuna benzer bir şeyler vardı. 10 gün sonra gözlerini kapayıp bana sarılırken aklının ona hangi filmi gösterdiğini sorduğumda "Ay çiçekleriyle kaplı bir tarla görüyordum" dedi bana. Sonraki günlerde sevişmelerimize neşeli cıvıltıları, bağırışmaları ve küfürleşmeleriyle hep eşlik edecek futbol oynayan çocuklar, o gün ilk defa seviştiğimiz saatlerde Hayrettin Paşa'nın yıkıntı konağının eski bahçesinde gene bağırıp küfürleşerek top oynuyorlardı. Çocukların bağırışmaları bir ara kesilince Füsun'un birkaç utangaç çığlığı, benim de kendimi koyuverme isteğiyle çıkardığım bir iki mutlu inlemem dışında o da olağanüstü bir sessizliğe büründü. Uzaktan Nişantaşı meydanındaki trafik polisinin düdüğü, araba kornaları, çiviye vuran bir çekicin sesi duyuluyordu. Bir çocuk bir konserve kutusuna tekme attı, bir martı çığlık attı, bir fincan kırıldı, çınar ağaçlarının yaprakları belli belirsiz bir rüzgarla hışırdadı. İşte bu sessizlik içinde birbirimize sarılmış yatıyorduk ve ikimiz de kanlanmış çarşaf, çıkarılmış elbiseler, çıplak gövdelerimize alışmak gibi ilkel toplum ritüellerini, antropologların anlayıp sınıflamak istedikleri utanç verici ayrıntıları aklımızdan çıkarmak istiyorduk. Füsun bir süre sessizce ağlamıştı. Benim teselli sözlerime pek kulak vermemişti. Bunu hayatının sonuna kadar hiç unutamayacağını söylemiş, gene biraz ağlamış, sonra susmuştu. Yıllar sonra hayat beni kendi yaşadıklarımın antropoloğu durumuna düşüreceği için uzak ülkelerden getirdikleri kapkaca, eşya ve aletleri sergileyerek hayatlarına ve hayatlarımıza bir anlam vermeye çalışan bu tutkulu kişileri küçümsemek istemem hiç. Ama ilk sevişmenin izlerine ve eşyalarına gösterilecek aşırı bir dikkat, Füsun ile benim aramda gelişen yoğun şefkat ve şükran duygularını anlamaya engel olabilir. Bu yüzden yatakta birbirimize sessizce sarılmış yatarken, 18 yaşındaki sevgilimin benim 30 yaşındaki tenimi aşkla okşayışındaki özeni göstermek için Füsun'un o gün çantasından hiç çıkmayan ama özenle katlanmış çiçek desenli bu pamuklu mendili sergiliyorum burada. Daha sonra Füsun'un sigara içerken masanın üzerinde bulup oynadığı annemin bu kristal hokka ve yazı takımı aramızdaki şefkatin incelik ve kırılganlığına işaret olsun. Giyinirken iri kalın tokasını tutup erkekçe bir gurura kapıldığım için bir suçluluk duymama yol açan o zamanların modası kalın erkek kemeri de cennetten çıkma o çıplak halimizden sıyrılıp giyinmenin, kirli ve eski dünyada göz gezdirmenin bile ikimize de çok zor geldiğini anlatsın. Çıkmadan önce Füsun'la üniversiteye girmek istiyorsa şu son 1,5 ayda çok çalışması gerektiğini söyledim. "Hayatım boyunca tezgahtar kalırım diye mi korkuyorsun?" diye sordu gülümseyerek. "Tabii ki hayır. Ama seni imtihanından önce çalıştırmak isterim. Burada çalışırız. Hangi kitapları okuyorsunuz? Klasik mi, modern matematik mi? Lisede klasik okuduk ama dershanede ikisini de okutuyorlar. Çünkü cevap anahtarında ikisinin yeri aynı. Hepsi de kafamı karıştırıyor. Füsun ile ertesi gün aynı yerde matematik çalışmak için anlaştık. O gider gitmez Nişantaşı'ndaki bir kitapçıdan lisede ve dershanede okuduğu matematik kitaplarını bulup aldım ve yazıhanede sigara içerek biraz karıştırınca ona gerçekten yardım edebileceğimi anladım. Füsun'a matematik öğretebileceğimi hayal etmek, o gün hissettiğim manevi yükü hemen hafifletti ve geriye aşırı bir mutluluk ve tuhaf bir gurur kaldı. Mutluluğu boynumda, burnumda, tenimde bir sızı gibi hissediyor, kendimden saklayamadığım gururu bir çeşit sevinç gibi yaşıyordum. Aklımın bir yanıyla Füsun ile Merhamet Apartmanı'nda daha pek çok kereler buluşup sevişeceğimizi sürekli düşünüyordum. Bunu ancak hayatımda olağanüstü bir şey yokmuş gibi yaparsam başarabileceğimi anlamıştım. 10. Şehir ışıkları ve mutluluk. Akşam Sibel'in lise arkadaşı Yeşim, Pera Palas'ta nişanlanıyordu. Herkes orada olacaktı. Gittim. Sibel çok mutluydu. Gümüş rengi parlak bir elbise ile üzerine örgü bir etol almıştı. Bu nişanın bizimkine örnek olacağını düşündüğü için her şeyle ilgileniyor, herkese sokuluyor, sürekli gülümsüyordu. Süreyya dayının adını hep unuttuğum oğlu, beni Meltem Gazozu reklamlarında oynayan Alman manken Inge ile tanıştırdığında iki kadeh rakı içmiş rahatlamıştım. ''Nasıl buldunuz Türkiye'yi?'' diye sordum İngilizce. ''İstanbul'u gördüm yalnızca'' dedi Inge. ''Çok şaşırdım, böyle bir şey hayal etmiyordum.'' ''Nasıl bir şey hayal ediyordunuz?'' Bir süre sessizce bakıştık, akıllı kadındı. Yanlış bir şey söyleyip Türklerin kalbini kolayca kırabileceğini hemen öğrenmişti. Gülümseyiverdi. ''Siz her şeye layıksınız'' dedi kötü bir Türkçeyle. ''Bütün Türkiye bir haftada tanıdı sizi, bu nasıl bir duygu?'' ''Polisler, taksi şoförleri, sokaktaki herkes tanıyor'' dedi çocuk gibi sevinçle. ''Baloncu bile durdurup bir balon hediye etti ve siz her şeye layıksınız'' dedi. ''Ülkede tek bir televizyon kanalı olunca tanınmak kolay.'' Alçak gönüllülük etmek isterken küçümseyici olduğunun farkında mıydı acaba? ''Almanya'da kaç kanal var?'' diye sordum. Yanlış bir şey söylediğini anladı, utandı. Benim sözüm de gereksizdi. Her gün işe giderken bir duvarda apartman boyutunda resminizi görüyorum. Çok hoş dedim. Aa evet, siz Türkler reklamcılıkta Avrupa'dan çok daha ilerisiniz. Bir an bu sözden o kadar mutlu oldum ki nezaketen söylendiğini unuttum. İleride cıvıltılı, mutlu kalabalığın içerisinde bakışlarımla Zaim'i aradım. Oradaydı, Sibel ile konuşuyorlardı. Onların arkadaş olabileceklerini hayal etmek hoşuma gitti. Yoğun bir mutluluk duyduğumu şimdi yıllar sonra bile hatırlıyorum. Sibel aramızda Zaim'e bir at takmış, ona ''Siz her şeye layıksınız Zaim'' diyor. Meltem gazozlarının reklam kampanyasındaki bu sloganı çok duyarsız ve bencil buluyordu. Pek çok gencin solculuk sağcılık diye birbirini öldürdüğü Türkiye gibi fakir ve dertli bir ülkede bu laf Sibel'e göre çirkindi. Büyük balkon kapılarından içeriye ıhlamur kokulu hoş bir bahar havası geliyordu. Aşağıda şehrin ışıkları Haliç'in üzerinde yansıyor, Kasımpaşa, gecekondular, yoksul mahalleleri bile güzel gözüküyordu. Çok mutlu bir hayatım olduğunu, üstelik bunun ileride yaşayacağım daha büyük bir mutluluğa hazırlık olduğunu içimde hissediyordum. Bugün Füsun ile yaşadığım şeyin ağırlığı aklımı karıştırıyordu. Ama herkesin sırları, huzursuzlukları, korkuları var diye düşündüm. Şu şık davetliler arasında kim bilir kaç kişinin tuhaf huzursuzlukları, ruhsal yaraları vardı. Ama kalabalıkta, dostlar arasında iki kadeh içince dert ettiğimiz şeylerin aslında ne kadar önemsiz ve geçici oldukları da ortaya çıkıyordu. ''Şu baktığın asabi adam var ya'' dedi Sibel. ''Meşhur soğuk supidir o. Gördüğü bütün kibrit kutularını alır biriktirir. Odalar dolusu kibrit kutusu varmış. Karısı onu bırakınca böyle olmuş'' diyorlar. ''Bizim nişanda garsonlar böyle tuhaf kıyafetler giymesinler değil mi? Niye o kadar çok içiyorsun bu akşam? Bak sana ne anlatacağım.'' Ne? Mehmet Alman manken kızı çok beğendi. Yanından ayrılmıyor. Zaim de onu kıskanıyor. Aa, şu adam var ya, senin Süreyya dayının oğluymuş. Yeşim'in de bir akrabası oluyor. Keyfini kaçıran benim bilmediğim bir şey mi var? Hayır, hiçbir şey yok. Hatta çok mutluyum. Sibel'in tatlı sözler söylediğini bugün yıllar sonra bile hatırlıyorum. Sibel eğlenceli, akıllı ve şefkatliydi ve onun yanında yalnız o günlerde değil, hayatım boyunca kendimi çok iyi hissedeceğimi biliyordum. Onu geç saatte evine bıraktıktan sonra boş ve karanlık sokaklarda Füsun'u düşünerek uzun uzun yürüdüm. aklımdan hiç çıkaramadığım, beni aşırı derecede huzursuz eden şey, Füsun'un ilk defa benimle yatması kadar kararlılığıydı. Hiç naz yapmamıştı. Elbiselerini çıkarırken bile kararsızlık geçirmemişti. Bizim evde salon boştu. Bazı geceler babamı uykusu kaçmış, pijamalarla salonda otururken görür, uyumadan önce onunla sohbet etmekten hoşlanırdım. Ama şimdi annem de, o da uyuyordu. Yatak odasından annemin horultusu, babamın iç çekmeleri geliyordu. Yatmadan önce bir kadeh daha rakı yuvarladım, bir sigara daha içtim. Ama yatınca da hemen uyuyamadım. Füsun ile sevişmemizin görüntüleri gözümün önünden geçiyor, bu görüntülere nişan töreninin ayrıntıları karışıyordu. 11. Kurban Bayramı. Uykuyla uyanıklık arasında uzak akraba Süreyya dayıyı ve Yeşim'in nişanında gördüğüm ve adını hep unuttuğum oğlunu düşündüm. Füsun ile eski bayram ziyaretlerinden birinde birlikte araba gezintisine çıktığımız gün Süreyya dayı da bizim evdeydi. O soğuk ve kurşuni Kurban Bayramı sabahının bazı görüntüleri yatağımda uyumaya çalışırken zaman zaman görülen rüyalarda olduğu gibi hem çok tanıdık hem de tuhaf bir hatıra gibi gözümün önünden geçti. Üç tekerlekli bisikleti, Füsun ile birlikte sokağa çıktığımızı, kesilen bir kurbana sessizce baktığımızı, sonra bir araba gezisine çıktığımızı hatırladım. Bunları ertesi gün Merhamet Apartmanı'nda buluştuğumuzda ona sordum. Bisikleti annemle biz evden geri getirmiştik dedi. Her şeyi benden çok daha iyi hatırlayan Füsun. Abin ve sen kullandıktan sonra annem bisikleti yıllar önce bana vermişti. Artık ben de binmiyordum, büyümüştüm. Benim annem o bayram günü bisikleti geri getirdi işte. Sonra annem de buraya getirmiş olmalı dedim ben. Süreyya dayının o gün orada olduğunu ben de hatırladım şimdi. Çünkü likörü o istemişti dedi Füsun. Beklenmedik bir anda çıktığımız o araba gezintisini Füsun benden çok daha iyi hatırlıyordu. Ondan dinleyip hatırladığım bu gezintiyi burada anlatma isteği duyuyorum. Füsun 12, ben 24 yaşındaydım. 27 Şubat 1969, Kurban Bayramı'nın ilk günüydü. Bizim Nişantaşı'ndaki evde bayram sabahlarında hep olduğu gibi yakın ve uzak akrabalardan şık giyimli, kravatlı, ceketli, neşeli bir kalabalık öğle yemeğini bekliyordu. Kapı sık sık çalıyor, yeni misafirler, mesela küçük teyzemle kabak kafalı eniştem, şık ve meraklı çocuklarıyla geliyor, herkes ayağa kalkıyor, yeni gelenlerle herkes tek tek el sıkışıp öpüşüyor, sandalyeler çekiliyor, Fatma Hanım ile ben de misafirlere şeker tutuyorduk ki babam bir ara beni ve abimi bir kenara çekti. Süreyya dayınız gene niye likör yok diye tutturdu çocuklar dedi. Biriniz Alaaddin'in dükkanından nane ve çilek likörü alsın. O yıllarda bile babam bazen içkiyi fazla kaçırdığı için annem bayramlarda kristal bardaklar ve gümüş tepside nane ve çilek likörü sunma adetini yasaklamıştı. Bu kararı babamın sağlığı için almıştı. Ama 2 yıl önce gene böyle bir bayram sabahı Süreyya dayı likör diye tutturunca annem konuyu kestirip atmak için dini günde alkol mü olurmuş demiş. Bu da bitip tükenmez din, medeniyet, Avrupa Cumhuriyet tartışmasının aşırı Atatürkçü laik dayımız ile annem arasında da başlamasına yol açmıştı. Hanginiz gidiyor dedi babam. Her bayramda elini öpen çocuklara, kapıcılara, bekçilere vermek için bankadan özel getirdiği 10 liralıklar destesinden gıcır gıcır bir tane çıkarıp bize gösterdi. Kemal gitsin dedi abim. Osman gitsin dedim ben. Hadi sen git canım dedi babam bana. Annene de söyleme şimdi nereye gittiğini. Kapıdan çıkarken Füsun'u gördüm. Gel hadi bakkala gidelim seninle. 12 yaşında çöp bacaklı, zayıf, uzak bir akraba kızıydı işte. Örgülü parlak siyah saçlarına bağladığı bembeyaz piyongun kelebek biçimi ve temiz kıyafeti dışında dikkat çeken bir yanı da yoktu. O küçük kıza asansörde sorduğum sıradan şeyleri yıllar sonra bana Füsun hatırlattı. Kaçıncı sınıftasın? Parantez aç, orta bir, parantezi kapa. Hangi okula gidiyorsun? Parantez aç, Nişantaşı Kız Lisesi, parantezi kapa. İleride ne olacaksın? Parantez aç, sessizlik, parantezi kapa. Kapıdan çıkmış, soğukta birkaç adım atmıştık ki yandaki boş ve çamurlu arsada ilerideki küçük ıhlamur ağacının altında bir kalabalığın toplandığını, kurbanlık bir koyunun kesilmek üzere olduğunu gördüm. Şimdiki anlayışımda olsaydım koyun kesilecek, küçük kız kötü etkilenir diye düşünür, Füsun'u oraya hiç yaklaştırmazdım. Ama merakla ve düşüncesizlikle yürüdüm. Bizim ahçı Bekri Efendi ile kapıcımız Saim Efendi kolları sıvamış ve ayakları bağlı kınalı bir koyunu yere yıkmışlardı. Koyunun yanında elinde iri bir kasap bıçağıyla önlüklü bir adam vardı. ama hayvan sürekli çırpındığı için işini göremiyordu. Uğraştıkça ağızlarından buhar çıkan ahçı ile kapıcı hayvanı hareketsiz hale getirmeyi başardılar. Kasap koyunun sevimli burnundan ve ağzından tutup başını hoyratça çevirdi ve uzun bıçağı gırtlağına dayadı. Bir sessizlik oldu. "Allahu Ekber, Allahu Ekber," dedi kasap. Bıçağı ileri geri oynatarak koyunun beyaz gırtlağına hızla daldırdı. Kasap bıçağı çekince gırtlaktan kalın kıpkırmızı bir kan fışkırdı. Koyun çırpınıyordu, can verdiğini anlıyordu insan. Hiçbir hareket yoktu. Birden bir rüzgar ıhlamur ağacının çıplak dallarında uğuldadı. Kasap koyunun başını kenara çekip fışkıran kanı önceden kazılmış bir çukura boşalttı. Kenarda yüzlerini ekşiten meraklı çocukları, şoför Çetin Efendi'yi, dua eden bir ihtiyarı gördüm. Füsun ceketimin kolunu sessizce tutmuştu. Koyun arada bir hala kıpırdıyordu ama bunlar son çırpınışlardı. Bıçağını önlüğüne silip temizleyen kasap, karakolun yanında dükkanı olan Kazım'mış. İlk anda tanıyamamıştım. Ahçı Bekri ile göz göze gelince de bunun o günlerde bayram için alınan ve bir haftadır arka bahçede bağlı duran bizim koyun olduğunu anladım. "Hadi gidelim," dedim Füsun'a. Hiç konuşmadan yürüdük, sokağa çıktık. Küçük kızın böyle bir şeye tanık olmasına seyirci kaldığım için mi huzursuzdum, bir suçluluk duyuyordum ama nedenini tam olarak bilemiyordum. Ne annem ne de babam dindardı. İkisinin de namaz kılıp oruç tuttuklarını hiç görmemiştim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yetişmiş pek çok evli çift gibi dine saygısız değil, ilgisizdiler yalnızca ve bu ilgisizliği de pek çok tanıdıkları dostları gibi Atatürk sevgisi ve laik bir cumhuriyetçilikle açıklarlardı. Buna rağmen Nişantaşlı, laik pek çok burjuva aile gibi bizimkiler de her kurban bayramında bir koyun kestirir ve kurban etini gerektiği gibi yoksullara dağıtırlardı. Ama ne babam ne de aileden herhangi biri koyunla, kurbanın kesilişiyle haşır neşir olmaz, etinin ve derisinin yoksullara dağıtılmasını da ahçı ile kapıcıya bırakırlardı. Onlar gibi ben de bayram sabahları yandaki boş arsada yıllardır yapılan bu kesim töreninden uzak durmuştum. Füsun ile konuşmadan Alaaddin'in dükkanına doğru yürürken Teşvikiye Camii'nin önünden serin bir rüzgar esti. Huzursuzluğum sanki beni ürpertti. "Demin korktun mu?" diye sordum. "Keşke bakmasaydık." "Zavallı koyun," dedi. "Kurbanın neden kesildiğini biliyorsun değil mi? Bir gün biz cennete giderken o koyun Sırat Köprüsü'nden bizi geçirecek." Bu çocukların ve okumamışların kurban yorumuydu. "Hikayenin bir de başı var," dedim bir öğretmen havasıyla. "Onu biliyor musun?" "Hayır." "Hazreti İbrahim'in çocuğu olmuyormuş. Allah'ım bir çocuğum olsun, her istediğini yapayım diye çok dua etmiş. Sonunda duaları kabul olmuş. Bir gün oğlu İsmail doğmuş. Dünyalar Hazreti İbrahim'in olmuş. Oğlunu çok seviyor, onu her gün öpüp okşuyor, sevinçten uçuyor, her günde Allah'a şükrediyormuş. Bir gece rüyasında Allah ona görünmüş ve demiş ki, oğlunu şimdi benim için boğazla, kurban et onu demiş. Niye demiş? Dinle şimdi. Hazreti İbrahim de Allah'ın sözüne uymuş. Bıçağını çıkarmış, tam oğlunu kesecek derken orada bir koyun belirmiş. Niye? Allah Hazreti İbrahim'e acımış. Çok sevdiği oğlu yerine kessin diye koyunu yollamış ona. Çünkü Allah Hazreti İbrahim'in kendisine itaat ettiğini görmüş. Allah koyunu yollamasaymış Hazreti İbrahim gerçekten de oğlunu kesecek miymiş, dedi Füsun. Kesecekmiş, dedim huzursuzlukla. Keseceğinden emin olduğu için Allah onu çok sevmiş ve üzülmesin diye koyunu yollamış. Ama çok sevdiği oğlunu kesip öldürmeye çalışan bir babayı 12 yaşındaki bir kıza anlatamadığımı görüyordum. İçimdeki endişe şimdi küçük kıza kurbanı anlatamama sıkıntısına dönüşüyordu. "Aa, Alaaddin'in dükkanı kapalı," dedim. "Meydandaki dükkana bakalım." Nişantaşı meydanına kadar yürüdük. Dört yol ağzındaki tütüncü, gazeteci Nurettin'in yeri de kapalıydı. Geri döndük. Sessizce sokaklarda yürürken Füsun'un sevebileceği bir Hazreti İbrahim yorumu düşündüm. Hazreti İbrahim koyunun oğlunun yerini alacağını başta tabii bilmiyor, dedim. Ama Allah'a o kadar inanıyor ve onu o kadar çok seviyor ki sonunda kendisine Allah'tan hiçbir kötülük gelmeyeceğini hissediyor. Birisini çok çok seversek, onun için en kıymetli şeyimizi verirsek ondan bize bir kötülük gelmeyeceğini biliriz. Kurban budur. Sen hayatta en çok kimi seviyorsun? Annemi, babamı. Kaldırımda şoför Çetin'le karşılaştık. Çetin Efendi, babam likör istedi, dedim. Nişantaşı'nda dükkanlar kapalı. Sen bizi bir Taksim'e götürsene. Belki sonra biraz da gezeriz. Ben de geliyorum değil mi, dedi Füsun. Babamın vişne çürüğü rengi 56 Chevrolet'sinin arka koltuğuna Füsun ile oturduk. Çetin Efendi arabayı parke taşı kaplı çukur çukur sokaklarda sürdü. Füsun pencereden dışarı bakıyordu. Maçka'dan geçerek Dolmabahçe'ye indik. Sokaklar bayramlıklarını giymiş 3-5 kişi dışında boştu. Ama Dolmabahçe stadını geçince kenarda küçük bir kalabalığın kurban kestiğini gördük. Çetin Efendi, Allah aşkına çocuğa anlatsana niye kurban kesiyoruz, ben iyi anlatamadım. Aman estağfurullah Kemal Bey, dedi şoför. Ama dinine bizlerden daha çok sahip çıktığını göstermenin zevkinden de vazgeçemedi. Allah'a bizler de çok şükür Hazreti İbrahim kadar bağlıyız demek için kurban kesiyoruz. Kurban Allah için en kıymetli şeyimizi bile feda ederiz demektir. Allah'ı o kadar seviyoruz ki küçük hanım, onun için en sevdiğimiz şeyi bile veriyoruz. Hem de hiçbir karşılık beklemeden. Bunun da cennete gitmek yok mu, dedim kurnazca. Allah yazdıysa o kıyamet günü belli olacak. Ama biz bu kurbanı cennete gitmek için kesmiyoruz. Bir karşılık beklemeden Allah'ı sevdiğimiz için kesiyoruz. Sen dini konulara çok meraklıymışsın be Çetin Efendi. Estağfurullah Kemal Bey, siz o kadar okumuşsunuz, daha iyi bilirsiniz. Hem zaten bunları bilmek için dine de camiye de gerek yok. Çok değer verdiğimiz, üzerine titrediğimiz en kıymetli bir şeyi birisine sırf onu çok sevdiğimiz için karşılıksız olarak veririz. Ama o zaman da bu fedakarlığı yaptığımız kişi huzursuz olur, dedim. Bir şey istediğimizi sanır. Allah büyüktür, dedi Çetin Efendi. Allah her şeyi görür ve bilir. Bizim de onu karşılıksız sevdiğimizi anlar. Kimse Allah'ı kandıramaz. Şurada açık bir dükkan var, dedim. Çetin Efendi, dursana. Biliyorum, bu büfede likör satıyorlar. Füsun ile bir dakikada Tekel'in ünlü nane ve çilek likörlerinden birer şişe alıp arabaya döndük. Çetin Efendi, vakit var. Sen bizi biraz gezdir, dedim. Uzun süren araba gezintimiz sırasında konuştuğumuz şeylerin çoğunu yıllar sonra Füsun hatırlattı bana. Benim ise o soğuk ve kurşuni bayram sabahından aklımda kalan çok belirgin bir şey vardı. Bayram sabahı İstanbul'un hali bir salhaneye benziyordu. Yalnız şehrin kenar mahallelerindeki, dar ara sokaklarındaki boş arsalarda ve yangın yerlerinde, yıkıntılar arasında değil, ana caddelerde de, en zengin semtlerde de sabahın erken saatlerinden başlayarak on binlerce kurban kesilmişti. Bazı yerlerde kaldırım kenarları, parke taşları kan içindeydi. Arabamız yokuşları iner, köprülerden geçer, kıvrım kıvrım ara sokaklarda ilerlerken derileri yüzülen, kimisi daha yeni kesilen, kimisi parçalanan kurbanlık koyunları görüyorduk. Atatürk Köprüsü'nden Haliç'i geçtik. Şehir bayrama, bayraklara, şık giyinmiş kalabalıklara rağmen yorgun ve kederliydi. Bozdoğan kemerinden Fatih'e doğru kıvrıldık. Orada boş bir arsada kurbanlık kınalı koyunlar satılıyordu. Bunlar da kesilecek mi, diye sordu Füsun. Belki de hepsi kesilmez küçük hanım, dedi Çetin Efendi. Vakit öğleye geliyor. Bunlara hala alıcı çıkmamış. Belki bayram sonuna kadar alıcı çıkmaz. Bu hayvancağızlar da kurtulur. Ama o zaman da celepler onları kasaplara satar küçük hanım. Kasaplardan önce biz gider onları satın alır kurtarırız, dedi Füsun. Şık kırmızı bir palto vardı Füsun'un üzerinde. Bana gülümseyip cesaretle göz kırptı. Çocuğunu kesmek isteyen adamdan koyunları kaçırırız, değil mi? Kaçırırız, dedim ben. Küçük hanım, çok akıllısınız, dedi Çetin Efendi. Aslında Hazreti İbrahim oğlunu kesmeyi hiç istemiyordu. Ama emir Allah'ın emriydi. Allah'ın her dediğine itaat etmezsek dünya altüst olur, kıyamet kopar. Dünyanın temeli sevgidir. Sevginin temeli de Allah sevgisidir. Ama bunu babasının kesmek istediği çocuk nasıl anlasın, dedim ben. Çetin Efendi ile gözlerimiz bir an dikiz aynasında buluştu. Kemal Bey, biliyorum siz de babanız gibi bana takılmak, şakalaşmak için söylüyorsunuz bunları, dedi. Babanız bizi çok sever, biz de ona çok hürmet ederiz, şakalarına hiç kırılmayız, sizinkilere de kırılmam. Cevabımı bir misal ile vereceğim. Hazreti İbrahim adlı filmi gördünüz mü? Hayır. Siz tabii öyle filmlere gitmezsiniz ama küçük hanımı da alın, bu filmi mutlaka görün, hiç sıkılmayacaksınız. Ekrem Güçlü Hazreti İbrahim'i oynuyor. Biz hanım, kayınvalide, çoluk çocuk ailecek gittik. Hep birlikte doya doya ağladık. Hazreti İbrahim eline bıçağı alıp da oğluna baktığı vakitte ağladık. Oğlu İbrahim Kur'an-ı Kerim'de yazdığı gibi babacığım Allah'ın emri neyse yap dediği zaman da ağladık. Oğul yerine kesilecek kurbanlık koyun gelince ise hep birlikte bütün sinema ile birlikte sevinçten ağladık. Çok sevdiğimiz bir varlığa hiçbir karşılık beklemeden en değerli şeyimizi verirsek işte dünya o zaman güzel olur. Onun için ağlıyorduk küçük hanım. Fatih'ten Edirne kapıya, oradan sağa sapıp surlar boyunca aşağıya Haliç'e inişimizi çok iyi hatırlıyorum. Kenar mahallelerden geçerken, yıkıntılar halindeki şehir surları boyunca ilerlerken, arabaya yerleşen sessizlik uzun bir süre bozulmadı. Sur aralarındaki bostanlarda imalathaneler ve derme çatma atölyelerin çöpleri, boş variller ve atıklar içindeki arsalarda tek tük kesilmiş kurbanları, bir kenarda yüzülmüş kurban derilerini, iç organları, boynuzları görüyorduk. Ama yoksul mahallelerde boyası dökülmüş ahşap evler arasında bayramı kurbanı değil, neşesi nedense daha çok hissediliyordu. Füsun ile birlikte atlı karıncalı, salıncaklı bir bayram yerine, bayram paralarıyla macun alan çocuklara ve otobüslerin alınlarına boynuz gibi takılmış küçük Türk bayraklarına, yıllar sonra kartpostallarını, fotoğraflarını tutkuyla biriktireceğim bütün bu manzaralara iyimserlikle baktığımızı hatırlıyorum. Şişhane yokuşunu çıkarken yolun ortasında bir kalabalık gördük. Trafik tıkanmıştı. Bir an başka bir bayram eğlencesi sanmıştım ki, arabamız açılan kalabalığın içinden geçti ve kendimizi az önce çarpışmış araçların, trafik kazasının can çekişen kurbanlarının hemen yanında bulduk. Yokuşta freni patlayan bir kamyon şerit değiştirmiş ve 1-2 dakika önce özel bir arabayı acımasızca altına almıştı. "Allah'ım sen büyüksün," dedi Çetin Efendi. "Küçük hanım sakın bakmayın siz." Ön kısmı tamamen ezilmiş arabanın içinde can çekişirken başını hafifçe oynatan birilerini hayal meyal gördük. Arabamızın üstünden geçtiği cam kırıklarının şıkırtısını ve sonraki sessizliğimizi hiç unutmadım. Yokuşu çıkıp boş sokaklardan geçerek Taksim'den Nişantaşı'na ölümden kaçar gibi alelacele vardık. "Nerede kaldınız yahu?" dedi babam. "Merak ettik. Buldunuz mu likör?" "Mutfakta," dedim. Salon parfüm, kolonya ve halı kokuyordu. Akraba kalabalığına karışıp küçük Füsun'u unuttum. 12. Dudaktan öpüşmek. 6 yıl önceki bu bayram gezintisini, ertesi gün öğleden sonra Füsun ile yeniden buluştuğumuzda bir kere daha hatırladık. Sonra her şeyi unutup uzun uzun öpüştük ve seviştik. Tüllerin ve perdelerin arasından esen ıhlamur kokulu bahar rüzgarı, bal rengi tenini ürpertirken gözlerini kapayışı ve bana denize bütün gücüyle can yeleğine sarılan biri gibi sarılışı beni serseme çeviriyor, yaşadığım şeyin daha derin anlamını görüp düşünemiyordum. Suçluluk duygularına, şüpheye, bir aşkı besleyip büyütecek o tehlikeli bölgelere daha fazla batmamak için erkeklerin arasına girmem gerektiğini anladım. Füsun ile 3 kere daha buluştuktan sonra cumartesi sabahı abim telefon edip büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin öğleden sonra şampiyonluğunu ilan edeceğini söylediği Giresun Spor maçına beni çağırınca gittim. Çocukluğumun Dolmabahçe Stadyumunda 20 yılda adının İnönü'ye çevrilmesinden başka pek bir değişiklik olmadığını görmek hoşuma gitti. Diğer tek değişiklik Avrupa'daki gibi oyun alanını çimlendirmeyi denemeleriydi. Ama çim ancak köşelerde tuttuğu için futbol sahası şakaklarında ve ensesinde azıcık saç kalmış olan kel bir adama benzemişti. Numaralı tribünün paralı seyircileri 20 yıl önce 1950'lerin ortasında yaptıkları gibi kanter içindeki futbolcular özellikle ünsüz savunma oyuncuları kenar çizgilerine yaklaştığı zaman onları gladyatörleri tribünlerden azarlayan Romalı efendiler gibi aşağılayıp küfür ediyor. Parantez aç, koşun lan kansız ibneler. Parantezi kapa. Açık tribünlerin işsizler, yoksullar ve öğrencilerden oluşan azgın seyircileri ise benzer küfürleri, öfkelerini ve seslerini duyurabilmenin zevki ve umuduyla hep birlikte ve makamla söylüyorlardı. Ertesi günkü gazetelerin spor sayfalarından da anlaşılacağı gibi maç kolay bir maçtı ve Fenerbahçe gol attıkça ben de herkesle birlikte ayağa kalkıp bağırırken buluyordum kendimi. Bu bayram ve birlik beraberlik havasında hem sahada hem de tribünlerde durmadan birbirlerini öperek tebrik eden erkek kalabalığında içimdeki suçluluk duygusunu gizleyen, korkularımı gurura çeviren bir şey vardı. Ama oyunun sessizlik anlarında futbolcuların topa vuruşunu 30 bin kişi aynı anda işitirken ben başımı eski açık tribünlerin arkasından gözüken boğaza, Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçen bir Sovyet gemisine çeviriyor ve Füsun'u düşünüyordum. Öyle çok fazla tanımadığı halde beni seçip bana kendini kararlılıkla vermesi içime işlemişti. Boyunun uzunluğu, göbeğinin kendine özgü çukuru, gözlerinde kimi zaman aynı anda beliren şüphe ve içtenlik, yatakta yatarken bana bakışındaki hüzünlü dürüstlük ve öpüşmelerimiz gözümün önünden gitmiyordu hiç. "Nişanlanmak seni düşündürüyor galiba," dedi abim. "Evet." "Çok aşık mısın ona?" "Tabii." Yarı şefkatli, yarı çok bilmiş bir gülümsemeyle abim bakışlarını orta sahada dönüp duran topa çevirdi. 2 yıl önce içmeye alışkanlık edindiği ve orijinallik sandığı Marmara marka yerli pirolardan biri vardı elinde ve maç boyunca Kız Kulesi tarafından esen ve takımların iri bayraklarıyla kırmızı korner bayrakçıklarını tatlı tatlı havalandıran hafif bir rüzgar, puronun dumanını tıpkı bir zamanlar babamın sigarasına yaptığı gibi gözlerimin içine öyle bir ısrarla sokuyordu ki çocukluğumdaki gibi acıdan gözlerim yaşarıyordu. ''Evlilik sana iyi gelecek,'' dedi abim gözlerini toptan ayırmadan. ''Hemen çocuk yaparsınız. Arayı açma. Bizimkilerle arkadaş olurlar. Sibel esaslı kadın. Ayağı yere basıyor. Senin aklı bir karış havada uçarı yanını dengeler. Umarım Sibel'i de öbür kızlar gibi bezdirmezsin. Ulan hakem, bu faul be!'' Fenerbahçe ikinci golü de atınca hep birlikte ayağa kalkıp ''Gol!'' diye bağırdık ve birbirimize sarılıp öpüştük. Maç bittikten sonra babamın askerlik arkadaşı Kova Kadri ve birkaç futbol meraklısı iş adamı avukat da bize katıldı. Bağıra çağıra yokuşu çıkan futbol kalabalığıyla yürüyerek divan oteline gittik ve futboldan, siyasetten konuşarak rakı içtik. Ben Füsun'u düşünüyordum. ''Daldın gittin Kemal'' dedi Kadri Bey bana. ''Sen abin gibi futbolu sevmiyorsun galiba.'' ''Seviyorum aslında ama son yıllarda...'' ''Kemal futbolu çok sever Kadri Bey ama iyi pas atmazlar.'' dedi abim alaycılıkla. ''Aslında 1959'un Fenerbahçe kadrosunu ezbere sayabilirim.'' dedim. ''Özcan, Nedim, Basri, Akgün, Naci, Avni, Mikro Mustafa, Can, Yüksel, Lefter, Ergun...'' ''Seracettin de oynardı o takımda.'' dedi Kova Kadri. ''Onu unuttun.'' ''Hayır, o takımda oynamazdı.'' Konu uzadı ve böyle durumlarda hep olduğu gibi iddiaya bindi. Seracettin 1959'un Fenerbahçe kadrosunda var mıydı yok muydu diye Kova Kadri ile iddiaya girdik. Kaybeden divanda rakı içen kalabalığa yemek ısmarlayacaktı. Dönüşte Nişantaşı'nda yürürken diğer erkeklerden ayrıldım. Merhamet apartmanındaki dairede bir zamanlar çikletlerden çıkan futbolcu resimlerini biriktirip sakladığım bir kutu vardı. Annem eski oyuncaklarımızla birlikte her şeyi oraya yollardı. O kutuyu çocukluğumda abimle biriktirdiğimiz futbolcu ve artist resimlerini bulursam iddiayı kazanacağımı biliyordum. Ama daireye girer girmez aslında oraya Füsun ile geçirdiğim saatleri hatırlamak için geldiğimi anladım. Füsun ile seviştiğimiz dağınık yatağa, yatağın başucundaki dolu küllüğe, çay bardaklarına bir an baktım. Annemin odaya yığdığı eski eşyalar, kutular, durmuş saatler, kapkacak, yeri kaplayan muşamba, toz, pas kokusu, odadaki gölgelerle hayalimde şimdiden birleşmiş, ruhumun bir yerinde cennetten çıkma mutlu bir köşe yapmıştı. Hava artık iyice kararıyordu ama hala dışarıdan futbol oynayan çocukların bağırışıp küfürleşmeleri geliyordu. Zambo çikletlerinden çıkan artist resimlerini sakladığım teneke kutuyu, o gün 1975'in Mayıs ayının 10. günü Merhamet Apartmanı'ndaki dairede bulmuştum ama boştu. Müze gezerin göreceği artist resimlerini yıllar sonra İstanbul'un tıkış tıkış odalarda üşüyen mutsuz koleksiyoncularıyla ahbaplık ettiğim günlerde Hıfzı Bey'den aldım. Dahası yıllar sonra koleksiyona bir bakınca dizideki Ekrem Güçlü, parantez aç, Hazreti İbrahim'i oynayan, parantezi kapa, gibi bazı erkek oyuncularla sonraki yıllarda sinemacıların gittiği barlarda arkadaşlık ettiğimizi de çıkardım. Hikayem tıpkı sergilediğim bu eşyalar gibi bütün bu noktalardan geçecek. Daha o günden ben eski eşyaların ve Füsun ile öpüşmelerimizin mutluluğuyla kıpır kıpır varlığını hissettiğim o sihirli odanın hayatında çok önemli bir yer tutacağını anlamıştım. Hikayemin geçtiği yıllarda dünyanın çoğunluğu gibi ben de dudaktan öpüşen iki kişiyi hayatımda ilk defa sinemada görmüş ve sarsılmıştım. Bu bütün hayatım boyunca güzel bir kızla hep yapmak isteyeceğim ve çok da merak ettiğim bir şeydi. Amerika'daki bir iki rastlantı dışında aslında 30 yıllık hayatımda dudaktan öpüşen bir çifti sinemadan başka bir yerde de hiç görmemiştim. Sinemalar yalnız çocukluğumda değil, o yıllarda bile bana öpüşen başka insanları seyretmek için gittiğimiz yerlermiş gibi gelirdi. Hikaye öpüşmek için bahaneydi. Füsun'un da benimle öpüşürken filmlerde gördüğü öpüşmeleri taklit ettiğini hissederdim. Şimdi Füsun ile öpüşmelerimiz hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Hem hikayemin cinsellik ve arzu ile ilgili ciddi yanını olduğu gibi hissettirmek, hem de onu hafiflik ve bayağılıktan korumak gibi bir endişem var. Füsun'un ağzının pudra şekeri tadının çiğnediği Zambo marka çikletten geldiğini zannediyordum. Artık Füsun ile öpüşmek, ilk buluşmalarımızdaki gibi yalnızca birbirimizi sınamak, karşılıklı duyduğumuz çekimi ifade etmek için yaptığımız kışkırtıcı bir hareket değil, kendi zevkimiz için yaptığımız ve yaptıkça da ne olduğunu ikimizin de hayretle keşfettiği bir şeydi. Islak ağızlarımız, birbirini cesaretlendiren dillerimiz kadar her uzun öpüşte hatıraların da işe karıştığını, tadını çıkara çıkara uzun uzun öpüştükçe ikimiz de ilk defa fark ediyorduk. Böylece öpüşürken önce onu öpüyordum, sonra hatıralarımdaki onu öpüyordum. Sonra bir an gözümü açıyor ve gözümü kapayıp az önce gördüğüm onu ve hatıralarımdaki onu öpüyordum. Ama bir süre sonra bu hatıralara ona benzeyen birileri de karışıyor ve onları da öpüyordum. Ve sonra da bütün bu kalabalıkla aynı anda öpüştüğüm için kendimi daha erkek buluyordum. Bu sefer onu öperken başka biri olarak öpüyordum ve çocuksu ağzının, geniş dudaklarının ve istekli oyuncu dilinin ağzımın içindeki hareketlerinden aldığım haz, akıl karışıklığı ve pek çok yeni fikir, parantez aç, bu bir çocuk dedi bir fikir. Evet, çok kadın bir çocuk dedi başka bir fikir, parantezi kapa. Onu öperken olduğum bütün kişilerle ve o beni öperken hatıralarında canlanan bütün füsunlarla karışarak gitgide büyüyordu. Bu ilk ve uzun öpüşmelerden, aramızda yavaş yavaş gelişecek olan sevişme, tören ve ayrıntılarından, yeni bir bilginin ve benim içinde yeni olan bir mutluluk çeşidinin ilk ipuçlarını ve bu dünyada pek seyrek kavuşulan bir cennetin kapısının aralanışını seziyordum. Öpüşmelerimizle birlikte sanki önümüzde yalnızca tensel bir zevkin ve gittikçe artan cinsel bir arzunun kapıları değil, bizi yaşamakta olduğumuz bahar öğleden sonrasının dışına çeken büyük, geniş, kocaman bir zamanda açılıyordu. Ona aşık olabilir miydim? Derin bir mutluluk hissediyor ve endişeleniyordum. Bu mutluluğu ciddiye almanın tehlikeleriyle hafife almanın bayağılığı arasında ruhumun sıkışabileceğini kafamın karışıklığından çıkarıyordum. O akşam Osman karısı Berrin ve çocukları annemle babamı görmeye bize akşam yemeğine geldi. Yemekte Füsun'u öpüşmelerimizi aklımdan geçirdiğimi hatırlıyorum. Ertesi gün öğle vakti tek başıma sinemaya gittim. Aklımda film seyretmek hiç yoktu. Ama öğle tatilinde her zamanki gibi sat satın yaşlı muhasebecileri ve çocukluğumda ne şeker olduğumu bana hatırlatmaktan hoşlanan şefkatli ve şişman sekreterleriyle birlikte Pangaltı'daki esnaf lokantasında yemek yiyemeyeceğimi hissediyor, yalnız kalmak istiyordum. Aralarında hem arkadaş hem de alçak gönüllü müdür rolünü oynamaya çalıştığım memurlarımla gürültüyle şakalaşarak yemek yerken Füsun'u öpüşmelerimizi düşünmek, saatin bir an önce iki olmasını beklemek bana ağır gelecekti. Osman Bey de Cumhuriyet Caddesi'nde vitrinlere bakarak dalgın dalgın yürürken Hitchcock haftası ilanına kanıp girdiğim filmde de Grace Kelly'nin bir öpüşme sahnesi vardı. 5 dakika arada içtiğim sigara, öğle matinesine gelen ev kadınlarıyla okulu asan tembel öğrencileri hatırlatsın diye yıllar sonra bulup müzeme koyduğum buzlu Alaska frigo, yer göstericinin el feneri, bütün bunlar ergenlik yıllarındaki yalnızlık ihtiyacımı ve öpüşme isteğini sinemada hatırladığıma işaret olsun. Bahar sıcağında sinemanın serinliğinden, küf kokan ağır havasından, hevesli bir iki sinema severin fısıltısından, kalın kadife perdelerin kenarlarındaki gölgelere ve karanlık köşelere bakıp hayallere dalmaktan hoşlanıyor, az sonra Füsun'u göreceğimin bilinci kafamın bir köşesinden bütün ruhuma bir mutluluk olarak yayılıyordu. Sinemadan çıktıktan sonra Osman Bey'in çarpık çurpuk ara sokaklarından manifaturacılar, kahvehaneler, nalburlar, gömlek ütüleyen kolacılar arasından Teşvikiye Caddesi'ne buluşma yerimize doğru yürürken bunun son buluşmamız olması gerektiğini düşündüğümü hatırlıyorum. Önce ona ciddiyetle matematik öğretmeye çalışıyordum. Saçlarının kağıda dökülüşü, elinin masanın üzerinde kıpır kıpır gezinişi, uzun uzun dişlediği kurşun kalemin ucundaki silginin bir meme ucu gibi dudaklarının pembesi arasına girişi, arada bir çıplak kolunun benim çıplak koluma değişi aklımı başımdan alıyor ama kendimi tutuyordum. Bir denklemi çözmeye başlayınca Füsun'un yüzüne mağrur bir ifade geliyor, aceleyle ağzındaki dumanı dümdüz önüne doğru, parantez aç, bazen benim yüzüme, parantezi kapa, üflüyor ve zaferi ne kadar çabuk elde ettiğinin farkında mıyım diye bana göz ucuyla bakışlar atarken bir toplama hatası yapıp bir çuval inciri berbat ediyordu. Bulduğu cevabın A, B, C, D ve E şıklarından hiçbirine uymadığını görünce önce kederleniyor, sonra telaşlanıyor, akılsızlıktan değil, dikkatsizlikten diyerek mazeretler buluyordu. Bir daha yapmasın diye dikkatin de zekanın bir parçası olduğunu ona ukalaca söylüyor, yeni bir problemin üzerinden aç bir serçenin aceleci gagası gibi sıçraya sıçraya ilerleyen kurşun kaleminin akıllı ucunu seyrediyor, bir eşitliği saçlarını çekiştirerek sessizce ve hünerle basitleştirmesinden etkileniyor, içimde aynı sabırsızlığın ve huzursuzluğun yükselişini endişeyle izliyordum. Derken öpüşmeye başlıyor, uzun uzun öpüşüyor, sonra da sevişiyorduk. Sevişirken bekaret, utanç, suçluluk gibi şeylerin ağırlığını hissediyor, bunu birbirimizin hareketlerinde fark ediyorduk. Ama Füsun'un cinsellikten zevk aldığını ve yıllardır merak ettiği zevkleri sonunda keşfetmenin heyecanıyla büyülendiğini de gözlerinde görüyordum. Yıllardır efsanelerini dinleyip düşlerini kurduğu bir uzak kıtaya, dalgalı okyanusları aşarak, acılar çekip kan kaybederek en sonunda ulaşan maceraperest bir yolcu, bu yeni aleme varır varmaz nasıl her ağacı, her taşı, her pınarı bir hayranlık ve büyülenmeyle karşılar, her çiçeği, her meyveyi ilk heyecanla ama gene de dikkatle tutup nasıl ağzına alıp tadarsa, Füsun da her şeyi aynı merak ve baş dönmesiyle ağır ağır keşfediyordu. Bir erkeğin en belirgin cinsel haz aletini bir yana bırakırsak, Füsun'un aslında en çok ilgi duyduğu şey ne benim gövdem ne de genel olarak erkek vücuduydu. Asıl merak ve heyecanı kendisine, kendi gövdesine ve hazlarına yönelikti. Benim gövdem, kollarım, parmaklarım, ağzım, onun kadife teninin üzerindeki ve içindeki zevk noktalarını ve imkanlarını ortaya çıkarmak için gerekliydi. Kimisini hiç tanımadığı için zaman zaman benim yol göstermem gereken bu yeni tadın imkanları gövdesinin içinde ortaya çıktıkça Füsun bir şaşkınlık geçiriyor, gözleri hoş bir dalgınlıkla içe dönerken kendi içinden çıkan yeni hazın dalgalanışını zevkin damarlarında, ensesinde, kafasının içinde gittikçe büyüyen bir ürperme gibi kendi kendine ilerleyişini hayretle ve bazen de bir çığlık atarak mutlulukla izliyor, sonra benden yeniden yardım bekliyordu. Bunu bir daha yap lütfen, bir daha öyle yap diye fısıldadı birkaç kere. Çok mutluydum ama bu aklımın ölçerek anladığı bir mutluluk değil, tenimin yaşayarak tanıdığı ve daha sonra sıradan hayatın içinde bir telefon açarken ensemde, acele acele merdivenleri çıkarken kuyruk sokumumda ya da 4 hafta sonra nişanlanmayı kurduğum Sibel ile Taksim'de bir lokantada yemek seçerken göğsümün ucunda hissederek hatırladığım bir şeydi. Bütün gün tenimde bir koku gibi taşıdığım bu duyguyu bana Füsun'un verdiğini de bazen unutur, birkaç kere olduğu gibi yazıhanede kimseciklerin olmadığı bir saatte Sibel'le alelacele sevişirken de sanki aynı büyük, tek, yekpare mutluluğu yaşıyor gibi hissederdim kendimi.